Ayrım 5.
Sayfa 29. Benlik, olumsuz içgüdüsel enerji kaynağı olan cinsellik ve saldırganlık iç tepilerinin yer aldığı alt benlikle üst benlik arasında karşılıklı olarak aracılık eden bölümdür. Benlik, bellek, karar verme, akıl yürütme, dil ve düşünce, bilişsel gibi süreçleri kapsar. Çocuk çevresiyle ilişki kurmayı öğrenirken gelişir. Benliğin işlevleri. Benlik enerjisinin boşalması sırasında gösterilecek eylemleri yönetir. Enerjinin boşaltılması için çevredeki hangi nesnelerle ilişki kurulacağını seçer. Hangi iç tepilerin ne biçimde doyuma ulaşacağına karar verir. Üst ve alt benlikten gelen istekler için olumlu çözüm yolları bulur. Kişinin ve neslin devamı için alt benliğin enerjisini yönlendirir. Alt benliğin iç tepileriyle üst benliğin standartlarının yüz yüze gelmesinin sonucu olarak ortaya çıkan çatışmalar kaygı olarak görülür. Çatışmaları benlik düzene koyar. Freud tarafından önerilen psikocinsel gelişim dönemlerine göre alt benlikte olduğu ileriye sürülen enerji kaynakları vücudun değişik bölümlerinde toplanır. Benliğin enerjisinin boşalması ve engellenmesini düzenlemesine göre kişilik yapılanır. Süper ego, üst benlik. Üst benlik ahlaksal ülkü ya da bilinçtir. Üst benlik, bilinç, ahlak ve ahlak kuralları bir şey olma ve yapma arzusunu kapsar. Üst benlik, ana baba çocuğunu yetiştirirken toplumu değer ve ülkelerini çocuğuna ödül ve ceza uygulamalarıyla aktarırken gelişen bir sistemdir. Kişiliğin törel yönüdür. Gerçekten çok olması gerekeni temsil eder. Hazdan çok kusursuzluğa ulaşmayı ister. Üst benlik toplum tarafından benimsenmiş değer yargılarına ve bireyin ahlaksal değerlerine göre davranmasına, doğru ya da yanlışa karar vermesine hizmet eder. Üst benliğin işlevleri. Alt benlikten gelen içsel tepileri bastırmak ve ket vurmaktır. Açıkça gösterilmesi toplum tarafından hoş karşılanmayan cinsellik ve saldırganlık gibi. Benliği gerçekçi amaçlar yerine törel amaçlara yöneltme, ikna etmeye çalışır. Kusursuz olmaya çabalar. Yukarıda işlevlerini belirtilen alt benlik, benlik ve üst benlik olağan koşullar altında birbirine karşıt olarak çalışmaz. Benliğin yönetici önderliği altında bir ekip olarak birlikte hareket eder. Böylece kişilik üç ayrı bölümün ayrı ayrı işlevde bulunmasının sonucu değil, dinamik bir bütün biçimde işlevde bulunmasının ürünüdür. Alt benlik kişiliğin biyoloji bölümünü, benlik ruh bilimsel ve üst benlik toplumsal bölümünü oluşturur. Freud, solunum ve sindirim yapma gücünü sağlayan enerjinin, düşünme ve anımsama gücünü sağlayan enerjiden farklı olmadığını ileri sürmüştür. Bu enerji türüne ruhsal enerji demiştir. Ruhsal enerji fizyolojik enerjiye dönüşebilir ya da bunun tersi olabilir. Kişiliğin gelişimi için gerekli olan enerjiyi alt benlik ve onu oluşturan içsel tepiler, içgüdüler sağlar. İçgüdü uyarılmanın psikolojik anlatımıdır. İçgüdünün kaynağı olan bedensel uyarılmaya gereksinme, gereksinmenin psikolojik temsilcisine de istek denir. Aç insanın yiyecek aramasında olduğu gibi. Gereksinim istekte bulunmayı doğurur ve kişiyi harekete geçirir. İçgüdüler kişiyi harekete geçirmekle kalmaz, davranışının yönünü de belirler. Belli tür uyaran için kişinin duyarlılığını arttırır. Freud tüm içgüdüleri yaşam ve ölüm içgüdüleri ana başlıkları altında toplamıştır. Yaşam içgüdüsü. Yaşam içgüdüleri bireysel yaşamın ve insan ırkının sürekliliğini sağlar. Açlık, susuzluk ve cinsellik bu sınıflamaya girer. Yaşam içgüdüsünü çalıştıran enerji türüne libido denir. Freud'un daha çok üzerinde durduğu yaşam içgüdüsü cinsellik olup insanın davranışlarını cinselliğe dayandırarak açıklamıştır. Ölüm içgüdüsü. Freud ölüm içgüdüsünü Fechner tarafından geliştirilen tüm yaşayan oluşumlar sonunda maddesel dünyanın sürekliliğine dönüşür ilkesi üzerine kurmuştur. Ölüm içgüdüsünün önemli bir türevi saldırganlık dürtüsüdür. Saldırganlık gerçekte insanın kendi kendine yönelik olan yıkıcı eğilimlerinin dış dünyadaki nesnelere çevrilmesidir. İnsanın kendini yok etmeye yönelik yıkıcı eğilimlerini yaşam içgüdüleri engeller. Dış dünya insanın gereksinimlerini giderebilecek sayısız nesnelerle doludur. Ancak çevrede bulunan nesneler doyum sağlamaya hizmet ederken insanı ürkütür. Çevrede bulunan nesneler tehlikelere de yol açar. Bireyin dış çevreden gelen tehlikelere olağan tepkisi korku duygusudur. Benlik, içten ya da dıştan gelen tehditleri denetim altına alamadığında kaygı, anksiyete duygusunun saldırısına uğrar. Benlik, kaygının üstesinden gerçekçi, mantıklı yollarla gelemezse, gerçekçi olmayan yollara başvurur ve savunma mekanizmaları geliştirir. Savunma mekanizmalarının iki işlevi vardır. Bunlar, gerçeği değiştirmek ya da inkar etmek, bilinç dışına atmadır. Freud'un psikodinamik kuramı, insanın davranışlarını, yapısındaki cinsellik ve saldırganlık iç tepkileriyle açıklar. İnsanın normal ve normal dışı davranışlarını anlamak için geçmiş yaşam öyküsü, yani psikocinsel gelişim evrelerinden geçişi incelenir. Erik Erikson, Carl Jung, Alfred Adler, Erik Fromm ve Anna Freud gibi Freud'un takipçileri başka şeyleri de iç tepkiler olarak incelemiştir. Örneğin Jung, insan davranışını geçmişe kadar geleceğin de yönlendirdiğini belirtmiştir. Yaşamı, içgüdülerin üstesinden gelme mücadelesinin tekrarlanma süreci değil, yaratıcı bir süreç olarak görmüştür. Adler ise insan doğasının sosyal boyutlarını vurgulamıştır. Dinamik psikolojinin güncel dalı insancıl psikolojidir. İnsan davranışını birincil olarak olumlu iç tepkilerin güdülediğini ileri sürmektedir. Bu görüşün önemli temsilcileri Abraham Maslow ve Carl Rogers'tir. İnsancıl psikolojide insanın potansiyelini en yüksek düzeyde geliştirme, umut, kendini gerçekleştirme, empati, sevgi ve başkalarını düşünme gibi olumlu iç tepkilerin zenginleştirilmesi üzerinde önemli durulmaktadır. Bazı temel kavramlar: kaygı, anksiyete. Benlik tarafından denetim altına alınamayan, içten ya da dıştan gelen tehdit edici güçler sonucu ortaya çıkan duygudur. Freud, üç tür kaygı tanımlamıştır. Gerçeklik kaygısı, nevrotik kaygı ve törel kaygı. Gerçeklik kaygısı. Dış dünyadaki gerçek tehlikelerle karşılaşıldığında duyulan korku ve kaygıdır. Bu durum, gereksinim duyulan bir nesnenin çevrede bulunmaması ya da yaşamı sürdürmeyi tehlikeye sokan bir nesnenin çevrede bulunmasının bir sonucudur. Freud, organizma için tehlike yaratan nesneleri algılama yetisinin doğuştan geldiğinden hareketle tehlike yaratan nesnelere yönelik korkuların doğuştan geldiğini belirtir. Ayrıca bir kısım korkuların sonradan öğrenildiğini de betimler. Korkuların oluşumunda kalıtım ve öğrenme etkilidir. Nevrotik kaygı. İç tepkilerin denetimini yitirerek cezayla sonuçlanacak davranışlarda bulunma korkusudur. Benliğin savunma mekanizmalarıyla toplumun değer yargılarına aykırı düşen ve kaygı yaratabilecek dürtüler baskı altında tutulur. Baskı altında tutulan dürtüler nevrotik kaygının kaynağı olabilir. Benlik, kendini içgüdüsel tepkilerin tehlikelerinden korumak için bazı uygun olmayan savunma mekanizmalarına yer verebilir. Törel kaygı. Kişinin kendi vicdanından korkmasıdır. Üst benliği gelişmiş olan insan, törelere ve kurallara aykırı bir davranışta bulunduğunda ya da bulunmayı planladığında suçluluk duyar. Törel kaygılar gerçek yaşantılardan kaynaklanır. Kişi geçmişte kurallara uymadığında cezalandırılır. Şimdi aynı şeyi yaparsa cezalandırılmaktan korkar. Varoluşun başlıca teması kaygıyla baş etmedir. Kaygı insanı bir şeyler yapmak için harekete geçirir. Yapacakları benliği tehdit eden durumlardan kaçma, tehlikeli iç tepkilerini bastırma ya da vicdanının sesine uymaya uygun düşlemedir. Kaygıyı yapacaklarıyla denetleyemezse kişi kendini çaresiz bir çocuk gibi hisseder. Kişi kaygıyla baş etmeye çalışırken engellenir ve birçok çatışmaya girebilir. Freud kaygı ve engellemeleri azaltmak için kişilerin yaptıkları bazı tipik davranışları betimlemiştir. Bunlara savunma mekanizmaları denmiştir. Savunma mekanizmalarından bazıları şunlardır. Bastırma. Tehdit eden istek ve istekleri bilinçten uzaklaştırarak bilinçaltına atıldığı savunma mekanizmasına bastırma denir. Kaygıyı uyandıran düşüncelerin bilinçaltına itildiği aktif bir zihinsel süreçtir. Çatışmaların neden olduğu kaygıyı azaltmak için bastırmaya yer verilir. Bastırılan duygular, düşünceler ve geçmiş yaşantılar çoğu kez simgesel bir biçimde günlük yaşamda dil sürçmelerinde açığa çıkar. Baskı mekanizması kişi için tehlikeli olabilecek isteklerini denetim altına almaya ve sarsıcı olayların etkilerini hafifletmeye hizmet eder. Yüzleşerek çözüm bulunması gereken yaşantılar bilinçaltına itildiğinde de bastırma sağlıksız bir nitelik kazanır. Ayşe'nin öğretmeni onu dağınık çalışmasından dolayı azarlar. Azarlanmasından dolayı Ayşe çok kızar ama kızgın düşüncelerini bastırır. Bastırdığı bu duygular sağlıksızdır ve kişi farkında değildir. Karşıt tepki geliştirme. Duygu ve düşünceleri gerçekte olduğunun tam karşıtı gibi algılamadır. Gerçek duygu ve düşünceleri kabul edilmeyecek niteliktedir ve kaygı doğurur. Bu kaygı doğuran duygu ve düşüncelerini gerçeğinin karşıtına dönüştürerek, onları kabul edilebilir hale getirerek çalışmalarını yüzeysel bile olsa çözer. Örneğin, Ayşe öğretmenine yönelik kızgın düşüncelerini bastırır ve öğretmenini ne kadar çok sevdiğinde ısrar eder. Geçici bir süre için öğretmeniyle arasında var olan çatışmalarını önler. Yansıtma. Çatışmalarla başa çıkmanın başka bir yolu da kişinin kendi düşünce ve duygularını başkalarına mal etmesidir. Yansıtmada kişi kabul edilmeyecek bir davranıştan dolayı duyacağı suçluluk duygusundan davranışı bir başkasına yansıtarak kurtulur. Yansıtmada kişi kendi eksiklik ve başarısızlıklarının sorumluluğunu ya da suçunu başkalarına yükler. Ya da suçluluk duygusunu uyandıran duygu, düşünce ve isteklerini diğer insanlara mal eder. Örneğin, Ahmet öğretmenin vermiş olduğu yüklü ödevlerden dolayı öğretmenine kızgındır. Kızgınlığını öğretmenine yansıtarak, öğretmenin de kendisine deli gibi kızgın olduğu için yüklü ödev verdiğini belirtir. Artık günümüz dinamik psikoloji yaklaşımı, insan davranışını önceden belirleyen biyolojik kökenli niteliklerden çok iç tepkileri kontrol etmede etkili olan öğrenme yetileri üzerinde odaklanmaktadır. Davranışı harekete geçiriciler, güdülenme. Dinamik psikolojide insan davranışını içsel güçlerin harekete geçirdiği, güdülediği varsayılır. Başlangıçta güdüleyici olarak davranışların kökeninde ağırlıklı olarak yer aldığı düşünülen cinsellik ve saldırganlık iç tepkileri yerini yakın zamanlarda sevgi, kendini gerçekleştirme, paylaşma ve diğer olumlu iç tepkilere bırakmıştır. Kişiliğin dinamik olduğu, sürekli içsel ve içsel olmayan etkilerle değişebileceği görüşü kabul görmektedir. Ancak kişilik gelişimi sürecinde kişiler, davranışları etkileyen içsel ve içsel olmayan olayların ve güçlerin bilincinde değildir. İnsanın kişiliğinin ve dolayısıyla davranışlarının gelişimi, çoğunlukla gelişim evrelerinden nasıl geçildiğinin anlaşılmasıyla bilinir. Alt benlikte olduğu ileriye sürülen enerji kaynakları, gelişim dönemlerine göre vücudun değişik bölümlerinde toplanır. Freud, fiziksel haz ve tahrik olmanın odaklandığı yerlere göre 5 psikocinsel gelişim dönemi önermiştir. Bu evreler oral, anal, fallik, örtülü ve genital dönemler olarak adlandırılır. Yaşamı döl yatağında başlayan ve ölümle sonuçlanan döngü olarak betimleyen Erikson ise psikososyal gelişim dönemleri önermiştir. Psikocinsel gelişim dönemleri. Freud 5. yılın sonunda kişiliğin oldukça biçimlendiğini ve bu yaştan sonraki kişilik gelişiminin biçimlenmiş olan kişiliğin işlenmesiyle sınırlandığını varsayar. Yaşamın ilk 5 yılındaki gelişim dönemleri bedenin belli bir bölgesine karşı geliştirilen tepki biçimlerine göre tanımlanır. Oral dönem 0-1 yaş doğumdan 2. yaşa kadar olan dönemdir. Doyum sağlama ağız etrafında odaklanır. Ağız bölgesindeki başlıca haz kaynağı yemek yemedir. Yemek uyaranı, dudakları, ağız içini ve yemek borusunu uyarır. Dişler çıktıktan sonra ısırma ve çiğneme davranışlarıyla çocuğun haz alma bölgeleri zenginleşir. Bu dönem dişlerin çıkmasından önce ve sonrasına bağlı olarak dişlerin çıkmasından önce oral bağımlı ve dişlerin çıkmasından sonraki oral saldırganlık alt dönemlerine ayrılır. Oral dönem çocuğun annesiyle en çok bağımlı olduğu ve onun bakıma en çok gereksinim duyduğu dönemdir. Bebek, oral dönemde yemek yemekten doyum sağladığında ileriye ilgi alanına giren her şeyi öğrenme çabasına girebilir. Oral saldırganlık döneminde ısırmaktan doyum sağladığında bu durum ileride tartışma ve alaycılıktan haz alma şeklinde kendini gösterir. Bu dönemlerdeki başarısızlık kişinin benliğinin gelişmesine rağmen bağımlı olma eğilimi yaşam boyu sürer. Kişi kaygılı olduğunda, özgüvenini yitirdiğinde bağımlılık eğilimi tekrar öne çıkar. Bağımlılığın en aşırı şekli anne karnına tekrar dönmedir. Anal dönem 1-3 yaş, 2 yaştan 4 yaşa kadar olan dönem olup doyum sağlama, boşaltma organları çevresinde toplanmıştır. Sindirilen besinler bağırsaklarda baskı uyandıracak kadar biriktikten sonra dışarı atılır. Dışkının atılmasıyla rahatsızlık giderilir. Anal dönem dışkının serbestçe boşaltıldığı ve tutulduğu dönemlere ayrılır. Dışkının tutulduğu dönemde doyum kontrolden sağlanır. Ana baba için çok önemli olan tuvalet eğitimi bu döneme denk gelir. Ana babanın çocuklarının dışkısını boşaltmaya yönelik duyguları çocuğun kişilik özelliklerini önemli ölçüde etkiler. Bu dönemde anne sert ve titiz olduğunda çocuk tuvalete gitmeyi geciktirerek sıkça kabız olur. Böyle bir yaşantıdan geçen çocuk ileride tutucu ve cimri özellikler gösterebilir. Tuvalet eğitiminde baskıcı davranıldığında çocuk kızgınlık yaşar ve uygunsuz yerlerde dışkılar. Çocuğun bu yaşantısı ileride eziyet etme eğilimi, yıkıcılık, dağınıklık gibi kişilik özelliklerini sergilemesine dönüşür. Diğer yandan çocuğun yaptığının çok önemli olduğuna inanılarak davranıldığında ileride yaratıcı ve üretken nitelikleri sergileyen kişilik özellikleri görülebilir. Fallik dönem 3-6 yaş. Doyum olayı cinsel organların etrafında toplanır. Bu dönem 4-6 yaşlarına rastlar. Ödipal karmaşa. Eski Yunan'da babasını öldürdükten sonra annesiyle evlenme efsanesi olarak isimlendirilen durum ortaya çıkar. Ödipal karmaşa döneminde çocuk zıt cinsiyetteki ebeveynine aşırı bağlanır ve kendisiyle aynı cinsiyetteki ebeveynine düşmanlık geliştirir. Ödipal karmaşa döneminin etkileri 5 yaştan sonra ortadan kalkar ya da bastırılarak yaşam boyu kişiliği etkileyen bir güç olarak kalır. Bu döneme rastlayan yıllarda çocuk cinsel organının iyi temizlenmemiş olması gibi değişik dış etmenlerden dolayı cinsel organıyla oynayabilir ya da bedenleriyle ilgili olduklarında cinsel organıyla oynayabilir. Çocuğun cinsel organıyla oynaması olağandır. Ana babalar çocukların mastürbasyon yaptıklarını düşünür. Endişeye kapılabilir. Ancak cinsel organlarıyla oynamaları yalancı mastürbasyondur. Yapılması gereken cinsel organların temiz tutulmasını sağlamak ve cinsel organlarıyla oynamalarını görmezden gelmedir. Latens, örtülü dönem, 6-11 yaş. Çocuğun okula başladığı dönemdir. İlk 3 dönemin hızlı gelişiminden sonra bu dönem durma, dinlenmeyi temsil eder. Çocuk örtülü dönem öncesindeki dönemleri başarılı bir şekilde geçtiyse kendisini aynı cinsiyetteki ebeveynle özleştirir. 6 yaştan ergenlik dönemine olan örtülü dönem, çocuğun kendi cinsiyetindeki çocuklarla kendi cinsiyetine uygun oyunlar oynadığı dönemdir. Yaratıcılık ve üretmeyi gerektiren alanlarda kendini akranları ve yetişkinlerle karşılaştırır ve kendini değerli, yetenekli görmeyen ve küçük gören çocuklarda aşağılık duygusu gelişir. Genital dönem 11-18 yaş. Ergenlik döneminde çocuğun karşı cinsle ilgilenmeye başladığı dönemdir. Cinsel çekicilik, toplumsallaşma, küme etkinlikleri, meslek seçimi ve yuva kurma gibi istekler bu dönemde filizlenir. Bu döneme kadar kendine dönük olan çocuk topluma dönük yetişkine döner. Dinamik psikoloji yaklaşımını kökten benimseyenlere göre kişilik ilk 3 dönemde biçimlenir. İlk 5 yaşı kapsayan bu dönemler çocuk gelişiminde önemlidir. Dönemlerde başarılı bir şekilde ilerleme gösteren kişiler oldukça olağan yetişkin gençler olurlar. Freud'a göre gelişim dönemlerinden başarılı şekilde ilerleyemeyenler, çatışmaların üstesinden gelemediklerinde kaygıları onların önceki döneme gerilemelerine ya da bazı dönemlere takılı kalmalarına yol açar ki bu da onların duygusal sorunlar yaşamalarıyla sonuçlanır. Örneğin, çatışmaların üstesinden gelemediği için oral bağımlı döneme gerileyen ya da takılı kalan kişiler aşırı bağımlı kişilik özellikleri sergiler. Problemlerini çözmek için aşırı yemek yeme ya da sigara içmek gibi davranışlar sergiler. Oral saldırgan döneme takılı kalmış olan kişi sözel saldırılarda bulunur ya da itici sözler kullanır. Anal kontrolsüz boşaltma dönemine takılı kalmış olan kişi dağınık ve organize olamayan kişilik özellikleri gösterir. boşaltmayı kontrol etme dönemine takılı kalmış olan kişi aşırı düzenli kişilik özellikleri gösterir. Freud, Oedipal problemleri çözmede başarılı olamayan kişilerin cinsel kimliği bulmada güçlükleri olacağını ifade etmiştir. Psikososyal gelişim dönemleri. Erikson kişiyle diğer kişiler arasında değişen ilişkilere, çatışmalara bağlı olarak kişinin geçmesi gereken 8 dönem önermiştir. Bu dönemlerden geçişlerdeki çatışmaların düzeyi nedenli düşük olursa kişiliğin gelişimi o denli olumlu olacağını ileri sürmüştür. Erikson, kişiliğin çocukluk döneminde biçimlendiği görüşüne katılmaz. Bir dönemde oluşan olumsuzlukların diğer dönemlerde olumluya çevirebileceğini ileri sürer. Güven karşısında güvensizlik. 0-1 yaş. Çocuk dünyaya geldiğinde nasıl bir ortamla karşılaşacağını bilemediğinden en çok gereksinim duyduğu güven duygusudur. Güven duygusu, gereksiminin doyurulması, bebeğin kestirebileceği, kararlı, sürekli yaşantılar sağlanmasını gerektirir. Bebeğe hep aynı şekilde, yani kararlı davranılmayacak olursa, bebek de kendine, yaşadığı kültüre ve kurumlara karşı güvensiz hisler gelişir. Bebeğin fiziksel ve duygusal gereksinimlerinin karşılanmasında niceliksel yönünden çok niteliksel yönü ön plana çıkar. Bebeğin fiziksel gereksinimleri karşılanırken ne ile beslendiği, ne giydirildiğinden çok nasıl beslendiği ve nasıl giydirildiği önem kazanır. Bebek sevilirken hangi sözcüklerin kullanıldığından çok nasıl kullanıldığı önem kazanır. Anneler kendi kültürlerinin bakım ve sevme biçimlerine göre çocuklarında güven duygusunun gelişmesine ortam hazırlar. Özerkliğe karşı utanma ya da kuşku duyma. 1-3 yaş. Çocuğun çevresi onun kendi ayakları üzerine durmasını cesaretlendirirse, anlamsız utanma ve kuşku yaşantılarından korunmuş olur. Özerklik, çocuğa gelişim özelliklerine göre davranılmayı gerektirir. Ana baba, çocuğa karşı sabırsız ve her şeyi onun için yapma çabasına girerse, çocuğun çevresiyle ilişki kurmasında kendine yönelik kuşku duymasıyla sonuçlanabilir.